Ayrım 33.
Dışarıda gökyüzü kararıyor, dalları ağdıran karlar grileşiyordu. Tekke dağı bir sis yığını ardında çoktan eriyip gitmişti. Topyeri karşıda kapkara yükseliyordu. Odadaki ışık da iyice esmerleşmişti. Artık birbirlerinin yüzlerini rahatça göremiyorlardı. Ali emmi seslendi. ''Kız Leyla?'' Leyla sofrada beklermiş. ''Buyur dede'' diye içeri girdi. ''Şavkı yakmadınız mı daha?'' ''Şimdi getiririn dede.'' Reis Bey toparlandı. ''Biz kalksak Ali emmi, nasıl dilerseniz Reis Bey.'' Küçük Hacı da ''İyi olur, gidelim.'' dedi. Vedalaştılar. Reis Bey iki küçük kızının beklediği evine giderken tam bir masal gibi diye düşünüyordu. Demek Mehmet Reşit Efendi İstanbullu hoca olarak ölmüş ve küçük ağa halinde dünyaya gelmişti. Ölüm tam bir ölümdü. Doğumda yeniden başlamanın bütün güçlükleriyle tam bir doğum. Mehmet Reşit Efendi İstanbullu hoca ile karısını, yüzünü görmediği oğlunu, ömrünce hazırladığı durumunu, yaşayış düzenini ve en önemlisi mizacını ebediyete vermişti. Şimdi de küçük ağa ile yeni bir hayat, bir düzen kurmanın, yeni bir mizaç ve kişilik edinmenin o zor didişmesini yapacaktı. Ve İstanbullu hocadan küçük ağaya bir miras kırıntısı kalmıyordu. Reis Bey zor iş, çok zor diye mırıldandı. Fakat Salih'in anlattıklarını da hatırlamadan yapamadı. Salih'in haline, tavrına, hele yemin teklif ederken ortaya apaçık çıkıveren sonsuz kaygısına bakılırsa, küçük ağayı bu zor savaşı daha şimdiden kazanmış saymak gerekirdi. Salihçik küçük ağada hem kahramanını hem de şeyhini bulmuş gibiydi. Peki ama küçük ağa şimdi içinde bulunduğu Badire'den, Tevfik ve Ethem macerasından bu büyük zaferini, hatta hayatını kurtarabilecek miydi? Reis Bey elinde olmadan telaşlandığını fark etti. Salih'in kırık dökük hikayesi bile küçük ağanın Reis Bey'in gönlüne yerleşmesine yetmişti. Reis Bey küçük ağanın başına bir şey gelmesini istemiyordu. Bunun için Allah'a sığındı, dua etti. Bu sevgide ve bu sevgiden doğan duada bir bakıma da İstanbullu Hoca hesabına okunmuş Fatiha hali vardı. Hava iyiden iyiye ayaza çekmiş, karlar ayaklarının altında gıcırdamaya başlamıştı. Salih'e Taşoluk'un önünde, ''Haydi eyvallah, sabah konuşuruz.'' deyip çay kıyısındaki evine doğru yollanan küçük hacı da Reis Bey'den farklı bir psikolojide değildi. O da hem İstanbullu hocayı hem de küçük ağayı düşünüyordu. Salih'in hayranlığı ona Reis Bey'den daha kolayca ve çok daha kuvvetli işlemişti. Böylece küçük hacı İstanbullu hocayı daha büyük bir müsamaha ile hatırlıyor, küçük ağayı da daha gönülden benimsiyordu. İstanbullu hocaya karşı duyduğu müsamahada sevgi vardı, şefkat vardı, merhamet vardı. Küçük ağayı benimseyişine gelince bu da Salih'inkinden çok az farklıydı. Hemen hemen aynı hayranlık ve aynı muhabbet. Gönül istiyordu ki bu destanlara pek benzeyen macerayı bütün Akşehir öğrensin. Zira bu macerada doğrultucu, diriltici, bütün güçleri tazeleyen bir şey vardı. Bu macerayı bilenin ümidi, azmi yıpranmazdı artık. Bu maceradan insanın 600 yıllık, hatta bu 600 yılı hazırlayan çağları ile kanının, medeniyetinin, yaşama iradesinin hep zafere, hep üstünlüğe yönelen akışını, milletinin hüviyetini ve ebedi kaderini bulabilirdi. Küçük hacı ayazı duymadan yürüyordu, heyecanlanmıştı ve bu tatlı, çünkü gururlu, çünkü ümit dolu heyecan, adımlarını yaşına göre fazla hızlandırmıştı. Tıpkı kalbinin vuruşlarını hızlandırdığı gibi. Küçük hacı cümlelerle değil, hayal ve duygularla düşünüyordu. Karanlık yolun karşı ucunda pırıl pırıl renkli ışık anaforları kaynayıp duruyordu. Bu zaferdi. Bu milletin bayramı idi ve bayramın ana çizgilerinden birinde de küçük ağa ile İstanbullu hocanın iki ebediyet ucundan bir ışık hızıyla birbirine doğru uçuşları. Sonra da sarmaş dolaş olup bir kişilik haline alışları vardı. Küçük ağanın İstanbullu hoca olduğu anlaşılıyor, vur emri kaldırılıyor. Mehmet Reşit Efendi dalgalanan, şarkı söylenen bayrakların arasına katılıp bayraklara bir ilave oluyordu. Selam bayraklara. Ama küçük hacı da evine yaklaşırken tıpkı Reis Bey'de olduğu gibi küçük ağanın şimdi içinde bulunduğu netameli durumu düşünmeden yapamıyordu. Küçük ağa Tevfik ve Ethem Beylerin maceralarından hayatını kurtarabilecek miydi? Küçük Hacı da tıpkı Reis Bey gibi küçük ağayı dualarıyla Allah'a emanet etti. Bir farkla, Küçük Hacı'nın bu dualarında, bu niyazında Fatiha çeşnisi yoktu. Hayalleriyle duyguları, İstanbullu Hoca ile Küçük Ağayı güzel geleceklerde bir tek insan olarak görüyordu. İçine çekerek tekrarladı: Allah korusun. Salih'in dişleri birbirine vuruyordu. Küçük Hacı, hadi eyvallah deyip ayrıldıktan sonra karanlığı, ayazı ve en kötüsü yalnızlığının içinde ümitsizlik, acı ve korku vardı. Korku vardı, evet. Salih çocukluğunda bıraktığı korkuyu yıllarca sonra içinde buluyordu. Paniğe kapılacak, darmadağın olacak gibiydi. Birdenbire seziverdi ki artık kendisini Küçük Ağa'nın dışında ondan ayrı düşünemezdi. Küçük Ağa'nın her halini hem de büyümüş olarak yaşamak artık Salih'in kaderiydi. Fakat Reis Bey de Küçük Acı'dan ayrı olarak Salih, ön plana Kütahya'daki patladı patlayacak hale gelen durumu değil, Akşehir'i Küçük Ağa'nın evine alıyordu. Ona göre aldığı haber de Kütahya'daki bir kötü sonuç kadar önemliydi. Küçük Ağa ha Tevfik Bey'in eline düşmüş ha da evini kaybetmiş. Hatta bu daha kötüydü. Kötü de laf mı? Bu beterin beteriydi. Olabilecek kötülüklerin en yıkıcısıydı. Sondu bu. Adımları çatırdayan karların üzerinde geri geri gidiyordu. Sanki evde Küçük Ağa ile karşılaşacaktı. O dev adamın bedeniyle, iradesiyle yığılıverdiğini görür gibi oldu. Bu haberin Küçük Ağa'nın küçük ağalığını komayacağını iyi biliyordu. Ben gari yüzüne bakamam Küçük Ağamın diye mırıldandı. Üstelik kendini suçlu saymaktan da kurtulamıyordu. Veya Küçük Ağa'nın çöküntüsü asıl ve daha önce kendi kaderiydi. Mırıldandığı söz gitgide bir karar cümlesi oluyordu. Kafası bu kararı pekiştirmek için işlemeye başladı. İçinde en büyük kaybın hüznü vardı. Tövbe ama Ali Emmi'nin ölümü bile bu kadarını veremezdi hüznün. Yapamayacak, Küçük Ağa'nın karşısına çıkamayacaktı. Küçük Ağa olmadıktan sonra Salih'in ne işi vardı? Ve Salih bu haberden sonra Küçük Ağa'nın kalmayacağını adı gibi biliyordu. O ağasının yiğit tarafını nasıl tanımışsa, o çocuksu duygululuğunda o kadar iyi biliyordu. Küçük Ağa'nın ağzından çocuğu ve namahremi için bir tek kelime dahi çıkmamıştı. Ama Salih onun zaman zaman karlı, kör dumanlı sabahlarda veya sarışın yayla ikindilerinde tek başına deli gibi at koşturduklarının sebebini pekala biliyordu. Ha evi gitmişti ha dünyası. Küçük Ağa için ikisi de birdi ve Salih buna adı gibi inanırdı. Evet, gitmek istemeyen önce ayaklarıydı. Şimdi ise Salih eve gidemeyeceğini, gitmemesi gerektiğini aklıyla da kabul ediyordu. Kimseyi görmek istemiyordu. Anasına gelince asıl onu görmek istemiyordu. O şimdi ya cephede gözü kanlı bir kavgada Niko'nun karşısında olmalı, ustaca kaçan ve kalleşçe fırsat kollayan Niko'nun peşinde olmalı yahut da bir arkadaşın, ama o çocukluk günlerindeki gibi bir Niko'nun yanında artık dostsuz olmanın ağrısını bütün yıkıcılığıyla duydu. Nereden, niçin gelmişti Akşehir'e? O ciğeri beş para etmeyen hatıralar, o pısırık özdeyiş olmasa olamaz mıydı? Öfke içinde bir dalga gibi kabarıyordu. Sonunda çene kemikleri kenetlendi. Küçük Ağa ile karşılaşmasa, yok, o kadar da değil, son aylarda beraber olmasa olmaz mıydı? Çölde yıllarca dayandığı sıla hasreti ne kadar da kolay depreşmiş, iki paralık başarıyla nasıl da şımarıvermişti, ne işti bu kader? Sabahki bayram cümbüşü yalnız masmavi ve sarışın gökyüzü ve pırıl pırıl karları ile değil, bütün duyguları ile birlikte uçup gitmiş, takır takır ayaz, zifir gibi karanlık bir geceye, ondan da beter duygulara bırakmıştı yerini. Kör ve kimsesiz sokakları son bir ümide koşar gibi geçti. Topal Salim'i kahvesinde bulacağını sanıyordu. Ama kahvenin pencereleri de kapkaraydı, kördü. Ve ötelerde, uzaklarda ama gene de aynı yurdun güneyinde, kuzeyinde, göbeğinde bir ölüm kalım savaşı. Tanrı'nın çoktan çizdiği ama ortaya çıkıncaya kadar kimsenin bilemeyeceği sonuç için ilmiklerini örüp duruyor. Salih'in bıraktığı Akşehir. Salih Akşehir'den kaçar gibi ayrıldı. Yüzbaşı Nazım Bey ona tam bir ay izin vermişti. Ama Salih, denileni yaptım, öğreneceğimi öğrendim, daha ne kalacakmışım diye yarı öfkeli, yarı acılı, söylene söylene kendini kandırdı.
hemen hemen ertesi günü yola çıkmaya razı etti. Akşehir'de ilgilendiği, sevdiği, özlediği ne varsa hepsi de ayrı bir yürekler acısıydı. Onun da buna dayanacak hali yoktu. Anası bir dert, Ali emmi bir başka dertti. Kimse bir şey dememiş, bir savaşçıyı üzmemek için sözleşmiş gibi davranmışlardı gerçi. Ama herkesin yiyecek giyecek, yakacak sıkıntısı çektiği belliydi. Ve gavur mahallesi kim bilir ne orospuluklar karıştırıyor, hiç değilse gavurlar kim bilir nasıl davranıyorlardı. Kocamış adamlara, dul kadınlara ve artık sokağa çıkamaz hale gelen ninelerle dedeler için çarşıda nefes tüketen yetimlere. Salih bunları aklından geçirirken ta yüreğinden gelen bir öfke çekmişti. Ve dişlerini gıcırdatmıştı. Yüreksizlik miydi bu? Aczi kader sayış, zamandan, ilerleyen ve izandan bir şeyler bekleyen, insanın azmine kadınca rıza gösterecek olan zamandan kopuş muydu bu? Tez attı bunları kafasından ama daha kalsaydı ikinci, üçüncü, dördüncü günlerde dertler üreyecekti. Mesela Çerkes Hamdi ve benzerleri, mesela askerden kaçıp dağa çıkan sütü bozuklar, mesela fitneciler, kara dilliler ve benzerleri. Topbaşların evindeki geceden bu yana geçen bir yıl içinde kötülük gerilemiş, yanılmalar gerilemiş, ihanetler ve satılmalar gerilemiş olabilir. İyilik gelişmiş, hak ve hakikat gürbüzleşmiş olabilirdi. Ama maya değişir miydi? İnsan değişir, Tanrı'nın bastığı damga değişir miydi? Sonra her şey karşılaştığı ondan cephe için, Ankara için haber soracak ve hepsi de ondan iyi, hatta dileyince, hatta son zaferi müjdeleyen haberler bekleyecekti. Çünkü artık kimsenin beklemeye takatı yoktu. Kahvede geçen yarım saatten iyice anlamıştı ki, millet artık ayakta durabilmek için böyle haberler bekliyordu. Böyle haberler almadıkları sürece de onların yerini tutan söylentiler çıkaracaklar, bu yüzden de kötü olayların en küçüğü bile en ağır darbe kadar yıkıcı olacaktı. Ve Salih'in anlayamadığı şu idi. Sanki cepheler kumandanı o imiş, sanki Ankara'yı o çekip çeviriyormuş gibi her şeyi bilmesi, her sorulanı cevaplandırması ve her söylentiyi doğrulaması veya yalanlaması isteniyordu. Dayanamazdı bütün bunlara. Trenden atladığı zaman içini saran bayram cümbüşünü olduğu gibi bırakarak, ezilmiş, bitmiş, her şeyi yeniden yitirmiş bir halde hemen ertesi sabah memleketinden ve memleketinin insanlarından kaçtı. Akşehir'de de bir gün önceki bahar havası uçup gitti. Kar sabah ezanından önce başladı. Ortalık kül rengi bir ışıkla ağrırken kuş başına çevirdi. Öğleye doğru yakınlar uzak olmuştu. Tipiden göz gözü görmüyordu. Akşehir'de kışın en azgın devresi başlamıştı. İkindi üzeriydi. Ali Emmi'nin biricik oğlu Şehit Kazım'ın yetim kızı Leyla, tipiyle savrula savrula küçük acının dükkanına geldi. Dükkan açılmamıştı bile. Kızcağız dönüp küçük acının evine gitti. Hacı evinde de yoktu, nereye gittiği de bilinmiyordu. Kapıyı açan yaşlı kadın sordu. Bir şey mi vardı kızım? Didem çok hasta da, anam Hacı Emmi'me haber saldı. Kadın, hadi kızım dedi, sen eve git, biz buldurur yollarız. Bir şey lazım mıydı? Leyla sadece Hacı Emmi'sine haber versin diye yollanmıştı. Eve döndü. Küçük Hacı, Reis Bey ile Doktor Minas'ı alarak Ali Emmi'nin yanına vardığı zaman yatsı kılınmıştı. Kapıyı Leyla'nın anası açtı. Başı kar gibi bir tülbentle örtülüydü. Daha kendisi çocuk denilecek yaştayken ufacık bir çocukla dul, kimsesiz kalmıştı. Körpecik sesiyle, ''Çok ağırlaştı Hacı Emmi'' dedi. ''Yukarıda yatıyor.'' Merdivenin başına bir idare lambası konmuştu. Kendi oturdukları odada ne ışık ne de ateş vardı. Üst üste giydikleri bir yığın yamalı ama tertemiz hırkalarla ısınmaya bakıyorlardı. Erkekler tam merdivene yönelecekleri sırada Reis Bey tam bir tesadüfle genç kadına baktı ve onun Doktor Ermeni Minas'ı anlatılmaz bir kin ve tiksintiyle süzdüğünü gördü. Hastanın odasını 5 numaralı bir lamba, ümit kırıcı bir isli turuncu ışıkla aydınlatmaya çalışıyordu. Alnına ve gözlerine konsolun gölgesi düşen Ali Emmi dalıp gitmişti. Nefesi halsiz ama hırıltılı idi. Arada bir elini oynatmak istiyor, bunu bile yapamıyordu.
O zaman da başı belli belirsiz bir şekilde sağa sola kımıldıyordu. Ali Emin'in artık o hiçbir zaman bilinmeyen ve bilinmeyecek olan tek kişilik mücadeleye, o yardım kabul etmez ve sonucu değiştirilemez kavgaya düştüğü belliydi. Artık hiçbir dostluk, hiçbir dilek ve duygu onunla beraber olamaz, ona ulaşamazdı. Ali Emmi Adem ile Havva'dan beri bütün insanların tek başlarına çıktıkları büyük yolculuğun eşiğindeydi. Bilinen ve önlenemez macera milyonlarca yıldan sonra bir kere daha bu alacakaranlık odada tekrarlanıyordu. Ve dünyanın kesin en çok bilinen gerçeği olduğu halde olağanlaşamıyor, geride kalanların arasında sarsacak 3-5 kişi, mıncıklayacak birkaç kalp bulabiliyordu. Leylacık sofada hıçkırıklarını boğmaya çalışıyor, ondan haber bekleyen anası aşağıda sessiz sessiz dövünüyordu. Küçük acı perişan olmuştu, Reis Bey üzgün ve mahzundu, Minas her şeyden önce işini düşünüyordu. Ama onun da dertlenmeden yapamadığı belliydi. İmparatorluğun çöküşüne rağmen ekmeğini yediği, emek paylaştığı bu topraklarla bu insanlara bağlı kalan pek az Hristiyan'dan biriydi o. Bunu herkes gibi Ali Emmi de bilir ve doktora ayrı bir yakınlık, hatta saygı duyardı. Aralarında pek açığa vurulmamış bir dostluk vardı. Minas nabzını tuttuğu zaman Ali Emmi'nin gözleri aralandı. O da şevklendirmeye çalıştığı yüksek bir sesle, ''Ne o koca herif?'' dedi. ''Salıvermişsin kendini, yakışır mı sana?'' Ali Emmi gülümsemeye çalıştı. Doktorun işareti üzerine Reis Bey ile Küçük Hacı döşeye yaklaştılar. ''Bak kimler geldi?'' Hastanın onları tanıdığı anlaşıldı. Doktor nabzı saymış, kalbi ve ciğerleri muayene etmiş, dereceyi almıştı. Bir de iğne yaptı. Pek ümitsiz olduğu yüzünden belliydi. Bunu belli etmek de istiyordu. Dipteki ocağın yanına oturdular. Reis Bey de Küçük Hacı da bir şey sormaya cesaret edemiyor veya buna lüzum görmüyorlardı. Ama Minas fısıldadı. Hiç iyi değil. Ciğerleri bitmiş, kalpte paso demek üzere. Yine biraz kendine getirecek. Belki diyeceği bir şeyler vardır. Küçük Hacı kendi kendine mırıldandı. Allah'ın işine karışılmaz. Takdir neyse o olur. Öyle tedbirsizlik etmeseydi başına gelmezdi bu. Emme kabahat acık da biz de yollamayacaktık. Küçük Hacı 10 gün öncesini hatırlıyordu. 8-9 kilometre ötedeki Bermende köyüne küçük bir eşya çetesi gelip yerleşmişti. Başlarındaki adam bir vakitler Ali Emmi'nin büyük iyiliklerini görmüş, onun hatırını sayan bir delikanlıydı. Birkaç yol kesmeden sonra Ali Emmi tutturdu gidip konuşacağım diye. Adamı yola getireceğine inanıyordu. Sonunda peki demek zorunda kaldılar. Ali Emmi de eşeğine binip yola çıktı. Gerçekten de işi başarmıştı. Ama dönüşte tipiye yakalandı, yolunu şaşırdı ve adam akıllı üşüttü. Neticede de yatağa düştü. Üstelik Ali Emmi tavsiyelere de aldırmamış, hafif öksürükler ve ateşle başlayan hastalığı ayakta atlatabileceğini sanmıştı. Kendini tutamayıp sırtım çok ağrıyor len veya iliklerim boşalmış gibi len oğlum diye şikayet ettiği zaman git yat, bugün çıkmasaydın diyenlere bayağı içerliyordu. Reis Bey bu isli kızıl bir ışıkla yarı aydınlanmış odada, ocaktaki alevlere dalgın dalgın bakarken içinin burkulduğunu duyuyor, daha doğrusu içindeki bu sevgi ve acıma ile karışık burkuluştan başka hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Ali Emmi mistik bir direnişle zaferden önce, zaferi görmeden önce kendisine bir şey olmayacağını aklına koymuştu. İkide bir gavuru kovduğumuzu görmeden ölmem ben oğlum derdi. Bu ölmem kelimesi zaman zaman da ondan önce bana bir şeycik olmaz şeklini alırdı. Reis Bey Topal Salim'in kahvesinde koca heriflerin birbirlerine yaptıkları ölümle ilgili şakaları düşünüyordu. Şakanın adı Horata idi. Koca herifler de Horata'dan pek hoşlanırlardı. Hepsinin kendine göre bir tarzı vardı. Kimi şakasını öfkelenmiş gibi yapar, kimi aptal görünmeyi daha tatlı bulur. Kimi de en şakacı halinde dünyanın en ciddi adamı gibi görünmeyi severdi. Salih gibi düzden düze nükte yapanlar iyi karşılanmazdı. Bunlara yalak, yılışık veya kendini beğenmiş derlerdi. Fakat hangi ton ve hangi tarzda gelirse gelsin, bir vakitler herkes gibi kendisinin de olağan saydığı ölümle, yaşla ilgili şakalar son zamanlarda Ali Emmi'yi iyice sinirlendirir olmuştu. Reis Bey, Ali Emmi'nin en sevdiği dostu olan Küçük Acı'ya bir gün nasıl parladığını hatırlıyordu. Halbuki konuşma ne kadar sade ve havadandı. Hacı Bey, Ayaz'ın tükrük dondurduğu bir gün yakacak sıkıntısından konuşurlarken, Ali Emmi, biz bu kışı zor çıkarırız demişti de, Ali Emmi sonradan kendini çocuk gibi utandırıp pişman eden bir parlayışla, Hacı, hacı, sen kendine bak, gavur kovulmadan ölürsen ben cenazeme istemem seni, anladın mı diye bağırmıştı. Doktor Minas Ali Emmi'nin yanına gitti, nabzını tuttu. Reis Bey ile Küçük Hacı başlarını çevirmiş, Ali Emmi'nin gölge düşen yüzüne bakıyorlardı. Alevlerden kamaşan gözleri pek bir şey görmüyordu ama onlar en ufak bir adale oynayışını bile kaçırmayacaklarını sanıyorlardı. Halbuki onlar böyle küçük bir hareket beklerken Ali Emmi'nin gözleri aralanmıştı. Minas bir çocuk sever gibi sordu. ''Nasılsın Ali Emmi?'' ''Eh'' diye hafif bir ses çıktı. Minas daha belli bir gülüşle ''Gavur doktoru tanımadın mı koca herif?'' dedi. Reis Bey de Küçük Hacı da kımıldayamadan ona bakıyorlardı. Ali Emmi gayret bulmuştu. ''Sus ülen gavur deme kendine.'' Minas artık hasta çocuğa meddahlık yapıyordu. Yüksek sesle konuştu. ''Desem de demesem de gavur değil miyim? Üzme kendini üzme. Ben Osmanlıyım Ali Emmi, Osmanlı. Şimdi sen nasılsın bakalım?'' ''Eh işte. Bak kimler var burada. Reis Bey ile Küçük Hacı Bey de buradalar.'' Ali Emmi başını çevirmeye çalışırken onlar da düşeğin yanına gittiler. ''Sağ olun'' dedi ve Küçük Hacı'nın eline uzandı. Küçük Hacı da onun ateş gibi yanan fersiz elini avuçları içine aldı. Reis Bey belli belirsiz bir şekilde kıskançlığı andıran bir şeyler duydu. Fakat bu böyleydi işte. Ali Emmi kendini sever, yaşının küçük olmasına rağmen sayardı. Hatta kendisine bağlıydı. Fakat onlar arkadaştılar. Yarım asırdan çok fazla süren bir çevre, alışkanlık, görgü ve anlayış arkadaşlığı idi bu. Beraber aşık oynamış, beraber sıra gezmiş, beraber asker olmuş, iki defa beraberce harbe gitmişlerdi. Düğünler, doğumlar, cenazeler, sıkıntılar, başarılar ve yarım asır öteye varan, onu da aşan sohbetler, hatırlamalar. Ama Ali Emmi, eli Küçük Hacı'nın avucunda dururken Reis Bey'e de minnetle, sevgiyle bakıyordu. ''Sağ ol Reis Bey'' diye hafifçe mırıldandı. Minas sanki bir ilaç tatbik ediyordu. Gürültücülüğünü iyice artırdı. ''Şuna bak Reis Bey, şuna bak. Bu kurt kocadığını nihayet anlamış değil mi?'' Ali Emmi biraz kendine gelir gibi olmuştu. ''Doğru, senin gibi köpeğin.'' Minas bir kahkaha atarak tamamladı. ''Maskarası olunca anladın ha?'' ''Oh olsun, fakat ben sana işin doğrusunu diyeyim mi? Sana asıl ağır gelen bir gavura muhtaç olmak.'' ''Sus dedim ülen, zorlama kendini. Gavur olmak için. Bir kalkayın, seni sünnet ettirmezsem bana da Ali.'' Öksürmeye başladı. ''Yorma kendini.'' Sedirden aldığı ot yastıkları arkasına koyup doğrulttu. ''Şimdi ben gidip ilaç getireceğim. O zamana kadar da pek konuşma.'' Küçük Hacı biraz itiraz edecek oldu fakat Minas dinlemedi. ''İçinizde en genç benim, sonra eczacıyı da benden başkası kaldıramaz.'' Çıktı. Ali Emmi bitkinlikten çok, içliliğin titrettiği bir sesle, ''Bu da gavur'' dedi, ''Tövbe tövbe.'' Ve Reis Bey, Akşehir'de tam bir minyatürünü bulan büyük trajediyi düşündü. Bir vakitler Agop, Yorgo, Hristaki yoktu. Aynı hava, aynı su ve aynı nimetler, aynı haklarla eşit olarak hem de aynı selamlaşmalar, aynı gülümseyişlerle paylaşılıyordu. Gelenek, görenek, inanç ayrılıkları için, dağsal köylerin giyim kuşam, ağız ve oturup kalkma özelliklerine gösterilen hoşgörülük, hatta fazlasıyla vardı. Asıl doğru söylenişiyle bu ayrılıklar mesele değildi. Eşsiz İslam kalbinin ve kafasının yarattığı Osmanlı düzeni içinde, bütün münasebetler insana yakışan halini buluyordu. Reis Bey içinden geçirdi. Biz öyle sanırmışız. Bu aldanışta zehirden acı bir tat vardı. Temellerdeki sarsıntı ile birlikte akrep akrepliğini, agoplar agopluklarını, yorgular yorgoluklarını bulmuştu. Hiç olmazsa aralarından doktor Minaslar, manifaturucu Eftimler çıkmasaydı. Reis Bey, öylesi daha iyi, çok daha iyi olurdu diye düşündü. Çünkü öylesi çok daha kolay olacaktı. Çünkü o zaman işin içinden Rum deyip Ermeni deyip çıkıvermek mümkündü. Ve bu imkan bir hak olurdu. Doktor Minas ile Mani Faturacı Eftim gibilerin dürüstlüğü ve devlet şuurları işi çok güçleştiriyordu. Reis Bey kendisi de dahil Müslüman Türk çoğunluğunun içinde tortulaşan kini, zorla önlenen diş gıcırtılarını iyice biliyordu. İhanete, kalleşliğe uğrayanlar şimdi artık efendilik haklarını kullanmadıkları üstünlüklerini ve bunun imkanlarını ihmal ettikleri için hırslı bir pişmanlık duyuyorlardı. Pişmanlık için çok geç kaldıklarını görmeleri de hırslarını arttırmaktan, diş gıcırtılarını kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Artık dört gözle beklenen yaşamanın ikinci manası haline gelen bekleyiş, artık fırsat kollamaktan, ilk fırsatı gözetlemekten ibaret idi. Gördükleri ihanetin acısını ilk fırsatta haksızlık, insafsızlık, gaddarlık gibi kendilerine hiç de yakışmayan duyguları umursamadan faiziyle çıkartacaklardı. Ve büyük mücadeleyi körükleyen tek mesele, tek dava haline getiren sebeplerin arasında, belki de başında bu fırsatı yaratmak hırsı bulunuyordu. Reis Bey burada Salih'i hatırladı. Çocukluk arkadaşı Niko'nun Pontus Devleti hülyası peşinde hiçbir Osmanlı'nın aklına sığmayacak bir ırkçılıkla silaha sarılışı, bedeni gibi ruhu da çökmüş Çolak Salih'ten bir savaş kahramanı yaratmış, Salih'i savaşsız yaşamaktan korkar hale getirmişti. Salih şimdi yalnız ve yalnız Niko ile hesaplaşmak için yaşıyordu ve Osmanlı ülkesinde şimdi binlerce ve binlerce Salih vardı. Osmanlı ülkesinde şimdi Rumların, Ermenilerin tatlı dilleri, güler yüzleri ile uyumuş binlerce ve binlerce Salih, o ilk fırsatı, o intikam saatini yaratmak için insanüstü bir çabaya girmiş bulunuyordu. Bunlar için asıl hedef İngiliz, İtalyan, Fransız, hatta Yunan değil, ihanet eden Nikolardı, Agoplardı. Salihlerin zaferinden ötekiler değil, bunlar korkmalıydı. Ve korkuyorlardı da, korkuyorlar çünkü bunu iyi biliyorlar ve bu yüzden de daha çok hainleşiyorlar, daha gaddarlaşıyorlardı. Reis Bey düşünüyor ve düşündükçe de içi daha çok eziliyordu. O zaman yani o zafer gününde Doktor Minasları, Manifaturacı Eftimleri, kısacası Osmanlı kalan Hristiyanları kim kurtaracaktı? Asıl değerleri ile onları salihlere hiç yakışmayan haksızlıktan, gaddarlıktan, insafsızlıktan kim kurtaracak? Hak ile haksızlığın o mikroskobik sınırını kim ve nasıl çizebilecekti? Çünkü Reis Bey biliyordu ki, dürüstlükle devlet şuurunda Doktor Minas ile Manifaturacı Eftim tek değildiler. Aynı övülecek, benimsenecek, sevilecek durumu tutan daha birçok Rum vardı, Ermeni vardı, hele kadınlar ve çocuklar vardı. Reis Bey, ah diye içini boşalttı. Yılanın başını, yani o Pontus masalını, o Ermenistan masalını uydurup o sersem Nikolar'ı aldatan, alet eden o serseri, o haris çıkarcıları bulup çıkarmanın yolu yok muydu? Reis Bey pek sevdiği ve gönülden benimsediği mesleği yüzünden cezayı suçludan ayrı düşünemez, suça katılmaları inceden inceye tartmadan yapamazdı. Bu işte bunun yolu yok muydu? Toprağın, suyun, güneşin ve en efendi düzeni meyvelerini kardeş kardeş paylaşıp giden insanları, ortak kaderin tam gönül ve bilek beraberliği istediği günlerde birbirine can düşmanı eden yılan nasıl tutunabilmişti aralarında? Ocakta artık alevler oynaşmıyordu. Közler kül bağlamıştı. Küçük acının dudakları kıpırdayıp duruyordu. O duaya sığınmıştı artık. Ali Emmi'nin göz pınarlarında birer iri damla pırıldıyordu. O hüsranı ve önlenemez hicranı ile sulh olmuştu artık. Sadece mahzun ve boynu bükük bir sitemi vardı. O da belki. Çünkü Reis Bey'e böyle gelmiş olabilirdi. Zira pek iyi bilirdi ki Ali Emmi, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eylerin adamıydı. Ve o ölümün götürdükleri için ruh değiştireceklerden değildi. Reis Bey kalktı, ocağa kütük attı. Hiç gerekmezken de alevler parlayıncaya kadar üfledi. Sonra gene dönüp ocağın kenarına oturdu. Ali Emmi, doktorun dediği gibi biraz kendine gelir gibi olmuştu. Yutkuna yutkuna konuşmaya çalıştı. Sesi ağlayacakmış gibi titriyor, çok kısık çıkıyordu. Kim var orada Len? İkisi birden yaklaştılar. Ben Reis, Ali Emmi, Hacı Bey de burada. Ey Reis Bey! Hacım, size derin, ikinize de vasiyetim olsun bu. Küçük Hacı vasiyet sözünde itiraz edecekmiş gibi kımıldandı. Ali Emmi de bunu gördü. Yolen, hay sersem hacım benim. Öleceğimden değil, Yunan ezilmeden ölür müyüm hiç? Emme, işte ne olur ne olmaz. Neyse dedik ya len işte, dinlen beni gari. Bu doktor gavuruna sahip çıkın. Hacım, sen de Leyla'ma da, anasına da göz kulak olun gari. Kendi torunlarından ayırma emi. Biz gün gösteremedik bahtsızlara. Küçük hacı dayanamadı. Tu sana len diye parladı. Hastaysan hastasın, ne olmuş yani? Hiç mi hasta olmadık? Çocuk gibi naz etmenin alemi var mı? Ali emmi fersiz fersiz gülümsedi. Yo len hacım, bu pek öylesi değil. Tedbirini almak lazım. Kızma emmi, kızma sen. Ama küçük hacı tutamıyordu kendini. Utan şu aksakalından. Sonra dermanın kalmamış, bir de kalkar gevezelik eden. Kof herif sen de. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ali emmi tatlı tatlı gülümsedi. Ey ey, sustuk işte. 60 yıllık arkadaşını memnun etmek istediği belliydi. Epeyce süren bir sessizlikten sonra nazlanan bir çocuk gibi. Dermansızlık neyse ne emme, sırtım, böğrüm çok acır hacım. İlle sırtım, soluğumu kesiyor kahpe dinli. Küçük hacı da torunuyla konuşur gibiydi. İyi iyi, ilaç almaya gitti işte Minas efendi. Neredeyse gelir, gelecek elbette. Ali emmi Minas'ı sevgiyle hatırladı. Gecenin bu saati, hava da pek kötü galiba ha? Sustular. Dışarıda rüzgar uğulduyor, kapıları pencereleri zangırdatıyordu. Ocak keyfini bulmuştu. Gözleri alevlerin çekişine dayanamıyor, kapılıp gidiyorlardı. Nihayet doktor geldi. Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş, kaşları ve bıyıkları kar tutmuştu. Kıyamet kopuyor dışarıda diye ocağa sokuldu, ellerini ısıttı. Aldım ilaçları, bir şurup, iki de hap var. Dur Leyla'yı çağırayım, nasıl anlayacaklarını ona iyice anlatırım. Öyle de yaptı. Önce kendi birkaç defa söyledi, sonra da çocuğa tekrarlattı. Ayrıca hastaya nasıl bakılacağını anlattı. Hadi gari siz gidin dedi. Minas efendi de gidelim dedi, sen uyu, dinlenmene bak. Evvelallah 10 gün sonra bir şeyciğin kalmayacak. Ben yarın da gelirim, hiç korkma. Sen gavur elinde ölecek adam mısın? Güldü. Ali emmi de gücenik gücenik tersledi. Zevzeklik etme. Peki peki, hadi eyvallah. Vedalaştılar. Dışarıda doktorun dediği gibi kıyamet kopuyordu. Karlar döne döne yağıyor. Rüzgar insanın yüzünü bıçak gibi kesiyordu. Küçük hacı nefes nefese. Durdu durdu da yine azıttı mübarek dedi. Fakat asıl maksadı konuşmayı açmak, doktoru söyletmekti. Minas efendi ise Ali emminin duymasından korkar gibiydi. Ancak köşeyi buldukları zaman konuştu. Allah'tan ümit kesilmez ya, hiç iyi değil. Yeniden sustular. Ali emmiden başkası olsaydı bugünü zor bulurdu. Reis bey hatırladı. Zaferi görmeden ölür müyüm ulan ben? Acaba Minas efendi de bunu mu kastediyor? Ali emmiyi hayatta tutan bu büyük arzudur demek mi istiyordu? Kastı elbette buydu. Fakat reis bey bu kastın arkasında Minas efendinin neler duyduğunu düşünmek istemiyor, bu yüzden tereddüde düşüyordu. Sizi ne kadar da severdi doktor dedi. Minas efendi bilirim diye mırıldandı, sesi mahzundu ve bir iç çekmesini önleyemedi. Küçük hacı ayrılana kadar hiçbir şey konuşmadılar, ayrılışta sessizce oldu. Çınar altına geldikleri zaman doktor Minas'ın da yolu ayrılıyordu. Reis bey, gel Minas efendi bir parça oturalım bizde dedi. Fakat odayı sıcak mı soğuk mu buluruz onu bilemem. Soğuğun zararı yok reis bey, rahatsız ederim diye korkarım. Hadi gel. Çocuklar üst kattaki odalardan birinde yatıyorlardı. Sokak merdivenlerini çıkarken reis bey yüksek sesle öksürdü. Kapıyı açıp girdikleri zaman ihtiyar Ermeni kadını Hayganoş'ta elinde idare lambası yukarı sofadan aşağı iniyordu. Uyudular diye karşıladı onları. Âlâ, sen bize ufak tefek bir şeyler hazırlayabilir misin? Burada kalırsın artık bu gece. Hava gidilecek gibi değil. Tepsiyi şimdi getiririm. Odada sıcak. Reis bey oyma dolabın önündeki lambayı yaktı. Bir başka dolaptan bir rakı şişesi ve leblebi, fıstık gibi şeyler çıkardı. İçersin değil mi? İyi olur. İlk kadehleri konuşmadan bitirdiler. Minas efendi birdenbire, Ali emmi ölürse yanarım dedi. Kader değiştirilemez doktor. Öylesi değil, ölüm hepimizin başında ama gözü arkada kalacak, yazık. Reis bey bir yudum rakı aldı. Minas Efendi, bunu artık bir başka Hristiyan'a söyleyemem. Ama sen bizden ayrı değilsin. Söyle bana, zafere inanıyor musun? Allah'a nasıl inanıyorsam öyle. Cevap hiç duraklamadan ve net bir sesle gelmişti. Reis Bey, ben de dedi. Çok çektik, daha çoğunu da çekeceğiz belki. Ama Çolak Salih'e de dönsek kurtulacağız. Kurtulmazsak her şey boş, her şey yalan demektir. O zaman da yaşamaya değmez bu dünya. Sustular. Fakat iyice ümit kestiğim, kendimi de memleketi de mahvolmuş sandığım günler oldu. Düşün Minas Efendi, İzmir'in işgalinde Rumların saldırmaya kadar varan taşkınlıkları. Sonra Gücenme, vilayeti Şarkiye'den gelen mezalim haberleri ve bunların Ermenilerdeki... Allah aşkına Reis Bey. Fakat Reis Bey bırakmadı. Başka bir duygu tonunda da olsa devam etti. Bu neden böyle olur Minas Efendi? Nasıl böyle olur? Bu vahşet insana yakışır mı? İkisinin birden elleri kadehlerine gitti ve ikisi birden diplediler. Reis Bey iyiden iyiye hırslanmıştı. Agopa, Tanaşa, sonra Niko değil mi? Ristaki değil mi? Peki ordu çözülene kadar bunlara hangimiz yan gözle baktık? O selamlaşmalar, o hasta ziyaretleri, o bayramlaşmalar. Bunlar neydi? Ne oldular? Kahpeliğin, akılsızlığın, itliğin böylesi görülmüş müdür Minas Efendi? Söylesene be, görülmüş müdür? Doktor bütün suçları yüklenmiş gibi susuyordu. Reis Bey'in sesi birden hüzne kayıverdi. Emin ol, bunları senden başka kimseye söyleyemem. Söylemedim de, alemmi dahil kimseye, anlıyor musun beni? Minas Efendi mahzun bir gülümseyişle başını evet diye salladı. Sana da söylemezdim, fakat zafere öylesine iman ediyorum ki, zaferden sonrasını düşündükçe çileden çıkıyorum. Minas, dinle beni, şu kuzu gibi millet, şu Agob'u, Tanaş'ı, Niko'yu, Ristaki'yi kendinden ayırmayan millet, uğradığı kahpelik yüzünden diş gıcırdatmaya başladı bile. Hem de doktor Minas Efendi'yi Agob'dan, Eftimi Niko'dan ayırmayacak, bu iyiydi diyemeyecek bir hale gelmiş olacak. Onu bu hale düşürmekten daha büyük suç olur mu? Minas Efendi hep öyle gülümseyerek susuyordu. Reis Bey kadehleri yeniledi. Hayganoş sahana kırdığı yumurtaları getirdi. Bıraktıktan sonra da çıkıp gitti. Na işte, şu kadını düşün. 7 yıldır evimde çalışır. Kızını ben evlendirdim. Oğluna ben sermaye buldum. Karım ölünce kızlarımı ona emanet ettim. Fakat doktor, acaba çocuklara bir kötülük yapar mı diye ürperdiğim günler oldu. Doktor susuyordu. Irktaşlarının vebali omuzlarına çökmüştü. Bu da çok ağır bir yüktü. Yalnız kendisi değil, bir aile aklı başında Ermeni, ötekileri sarıveren vahşi ve kalleş sarayı önlemek için bütün güçleriyle çalışmışlardı. Bu arada büyük başarıları da vardı. Mesela bir gece bir Müslüman mahallesine yapılacak kanlı bir baskını önlemişlerdi. Buna da vazgeçmezseniz gider zaptiyeye de kuvvacılara da haber veririz dedikleri için muvaffak olmuşlardı. Doktor o vahşi saranın üzerinde çok düşünmüştü. Bu sara insanları gün geliyor dindaşlarına, gün geliyor kardeşlerine karşı da saldırtıyor. Çünkü insanda akıl bırakmıyor, kalp bırakmıyordu. İnsan bir kere o saraya tutuldu mu artık kendi menfaatlerini bile hesap edemez oluyordu. Doktor o gece gözü dönmüş, kanı beynine hücum etmiş ırktaşlarına. Baskın mı? Pekala. Diyelim ki bu doğrudur ve mümkündür. Diyelim ki onlarla beraber yaşadığımız günleri unutup silkip atmak kolaydır. Fakat sonu ne olur bunun? Osmanlı ordusu yenildi, doğru. Devletin eli kolu bağlı, bu da doğru. Lakin böyle devede kulak bile sayılmayacak bir baskının öcünü almazlar mı dersiniz? Siz baskında 40-50 ev yakar, belki istediğiniz kadar da adam öldürebilirsiniz. Ama bir de onlar ayaklandı, çetelerden, kuvvadan aldıkları yardımla üzerinize yürüdüler mi? Tükrükle boğarlar hepimizi be. Yarı haber verme tehdidi, yarı da bu ihtimal vazgeçirmişti Ermenileri bu kahpe ve vahşi niyetten. Onlar vazgeçince Rumlar da bu deli cinayetin sorumluluğunu tek başlarına alamamışlar. Böylece de Akşehir tüyler ürpertici ve arkası daha da korkunç olaylara gebe bir trajediden kurtulmuştu. Doktor Minas Efendi şimdi kendi kendine soruyordu. Peki ne oldu bu ve bunun gibi çabalarımın sonucu? Ne olacak? Kendisinin ve kendisi gibi davranan daha birkaç ırktaşının
Ermenilikleri değişmediği için Müslüman Türklerin soğukluğu sürüp gitmiş. Bütün Ermenilerin, hatta Rumların yükü omuzlarında kalmış, bir yanda da hemcinsleri kendilerine diş gıcırdatır olmuştu. Minas Efendi ve benzerleri artık havada sallanıyorlardı. İnsanlıklarının ve devlet şuuru bağlılıklarının kadri hiçbir zaman tam olarak bilinmeyecekti. Minas Efendi, Reis Bey'in yakınlığına aynı açık yürekle karşılık vermek isterdi. Ama bütün bu olup bitenleri nasıl anlatabilirdi? Kendini zorlayıp anlatsa, anlatabilse bile Reis Bey ile Ali Emmi gibilerin yakınlıkları, sevgileri ve takdirleri daha fazla artmayacak. İki yönden gelen diş gıcırtıları da azalmayacaktı. Eli kendiliğinden kadehine gitti. Reis Bey de içti ve ciğerlerindeki bütün havayı boşaltan bir hohlayışla "Mahsur gör Minas Efendi" dedi ve tam bir özür dileyişle devam etti. Oluyor bunlar, önlenemiyor. Her zamanda olacak ve önlenemeyecek. İnsanın kaderi bu, Allah affetsin. Sizlerle din ayrılığı, kan ayrılığı var. Netice itibariyle bu da bir sebeptir. Veya vahşetin sebebi olmamalı ama sebep sayılabilir. Peki ya aynı dinden, aynı kandan olanların birbirine yaptıklarına, yapmakta olduklarına ve yapmadan yapamayacak olduklarına ne demeli? Kurulu düzen işlerken, düzeni kuran kuvvetler ayaktayken mesele yok. Ya düzen bozulunca, ya düzeni ayakta tutan kuvvetler yıpranınca, bekle o zaman cifenin bin bir çeşidini. Hırsla yutkundu. Düzen sağlam mı? O zaman mesele yok. Çünkü o zaman düşünmeye, insanın kendini işe karıştırmasına, hatta kendini dinlemesine de lüzum yok. Ama düzen bozulunca, otorite yıpranınca, hele hele yıkılınca lağım borusu patlamış gibi oluyor. Çünkü artık ortaya o yetersiz aklı, o kıt ve kısır aklı yüzünden kendi kendine düşman olan tek insan çıkıyor ortaya. İdraksizliği, düşünce ve anlayış kısırlığı yüzünden kendini zelil görüyor. Hakikati bir türlü tam olarak kavrayamadığı hakikatlara karşı idrakiyle tek insan çıkıyor. Kendi kendini hor gören, çeşit çeşit ve çoğu itibariyle çelişen insiyaklara, insiyaklarının işleyişine bir ahenk vermediği için kendinden tiksiniyor. Bu zelillik ve bu tiksinti ölçüsünde de kendi kendine düşman oluyor. Sonra da beni hor görüyorlar, bana düşman bunlar diye diye düşmanlar icat ediyor. Hakikatleri kavrayamadığı, doğru hükümlere varmadığı için aldandığını, aldatıldığını seziyor. Ama arkasından da acı yüzünden bu aldanış ve aldatılışını kolu, bacağı, kaşı gözü gibi benimsiyor. Gözüne kaşına laf söylenecek diye düşmanlıklarını koyulaştırıyor. Doğruya doğru yolda olanlara, mesela sana, mesela Ali Emmi'ye karşı daha bir azgınlıkla saldırmak hırsına kapılıyor. Doğrular ve doğru yoldakiler artık katlanamayacağı bir hakarettir kendisi için. Artık tek avuntusu ve tek gururu düşmanlıktır. İcat ettiği düşmanlarıdır. Bunlara da dört elle sarılıyor. Demin de söyledim. Haydi din ayrılıklarını, kan ayrılıklarını sineye çekelim. Ama Kel Hüseyin neden bize düşman oldu? Çorapsızın Mucip neden bizi görünce yolunu değiştirir? Ve neden bir yığın Müslüman Türk bizi artık işgal ordusundan da beter görür? Birdenbire çöküvermiş gibiydi. Sesi kısılmış, bütün benliğini hüzün sarmıştı. Bütün bunları düşündükçe beynim çatlayacakmış gibi oluyor Minas Efendi. Ve bunları düşünmeden yapamıyorum. Beynimi ne kadar zorlasam da şu söylediğimden başka sebep bulamıyorum. Bütün bu insanlar yetersizliklerini anlıyor, yanıldıklarını anlıyor, acizlerini anlıyor. Böylece de alttan alta kendilerini hor görüyor. Kendi kendilerine düşman oluyor. Sonra da kendilerine hor bakan insanlar vehmedip onlara düşman kesiliyorlar. Tek avuntuları, tek gururları bu düşmanlıklar ve düşmanlık etrafında gruplaşmalar. Bakmayın siz onların kendilerini haklı saymalarına ve hak naralarına. Bakmayın kendilerini üstün sayıp el aleme tepeden tepeden bakmalarına. Hepsinin içinde de içlerinin ta derinliklerinde ne irin sızıntıları var. Hırslı hırslı soluyordu, sesi gene canlandı. Minas Efendi, Minas Efendi, asırlarca aynı güneşi, aynı toprağı paylaşanların iki budala tahrikle birbirlerine böyle düşman kesilivermelerine ben akıl erdiremiyorum. Ve bundan başka sebep bulamıyorum. Zira sebep bu değilse kahpeliğin, vahşetin Allah'tan ümit kestirmesi, Allah'ı unutturması gerekirdi. Kadehlerini boşalttılar, Reis Bey'in alnı tomur tomur terlemişti.
İyi yetişmemiş insanların ülkesinde düzen bir bozuldu mu, mağara devri, taş devri hortluyor Münas Efendi. Bu bütün tarih boyunca böyle olmuş, böylece de gidecek. Biz ise Münas Efendi, sarsıntı ne kelime, çöktük, çöktük. Olacağı elbette bu idi. Yorulmuş gibi sustu. Gerçekte ise çaresizlikten doğan hüznü dayanılmaz bir hal almıştı. Tekerlek çoktan kırıldı diye mırıldandı ve aynı basık sesle devam etti. Biz bütün bunları çok daha önce düşünüp konuşacaktık. Konuşacaktık hem de bütün meydanlarda. Sonra sesine tatlı bir canlılık geldi. Ama şimdi bir yeni doğuş ümidi var. Tabiatıyla bugünlerden ve bugünlerden de acı olacak gelecek günlerden ders alınacak. Yeni vatan sapasağlam temelleri oturtulacak. Ali Emmi'yi hatırlamıştı. Doktor Münas bunu anladı. Zafer işte o zaman zafer olur. Olacak, bize bu yakışır. Aynı şek ve iman ile değilse bile aynı saf dilekle Münas Efendi de tekrarladı. Olacak. Olmalıydı da. Münas Efendi ayrıldığı zaman gece yarısını etmişlerdi. Fırtına hep o hızla esiyor, karlar hep öyle savrula savrula yağıyordu. Reis Bey geçen sobayı yeniden tutuşturmadan üstüne bir battaniye ile bir yorgan alarak sedire uzandı. Sinirleri o kadar sağlamdı, öylesine terbiye edilmişti ki gün nasıl geçerse geçsin istediğimi başını yastığa korkumaz uyurdu. En netameli günlerde bile ola gelmişti bu ama bu gece düşünmek bütün hayatını ve bütün hayatı didik didik etmek istiyordu. Kötü yetişen, hiç yetişmeyen toplumlardan söz açmıştı. Kendisinin de iyi yetişmediğini acı acı kabul etti. Onun yetişme çağlarında bir ters rüzgar esmiş, her şey alt üst olmuştu. Reis Bey bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun davayı Tanzimat'la birlikte kaybettiğine asıl düşüşün meşrutiyet günlerinde başladığına inanıyordu. Halbuki Tanzimat ve Tanzimat'ın beslediği siyasi ve edebi isimleri nasıl sevmiş, nasıl büyütmüştü gözünde. Aynı aldanış meşrutiyet ve meşrutiyet şöhretlerini de kendisine ve nesline aynı kuvvetle kabul ettirmiş, böylece de çöküntü önlenemez hale gelmiş. Çünkü işte sorumlu sınıf aydınlar aldanmış, milletten ve devletten kopmuş, milleti hor, devleti düşman görmeye başlamıştı.